Fuat Can Bayramoğlu'yla Dış Basın Turu.
Bu bölümde dış basında yer alan manşetlerin bir değerlendirmesini yapacağız. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, merhaba.
Evet, önce bir özet yapalım, sonra tek tek ülkelere bir göz atalım.
Evet, şöyle dünya genelinde yine dünyanın konuştuğu konulardan bir tanesi Rusya ve Ukrayna cephesinden karşılıklı yapılan drone saldırılarıydı. Bunların haberleri var. Diğer yandan İtalya'da bir turist teknesinin alabora olduğu ile ilgili bir haber vardı. Bu tabii basın kuruluşlarında çok sıradan bir haber olarak yer aldı. Aslında burada 4 kişi hayatını kaybetti ve sadece bu şekilde yer aldı ana akımda. Ama çok ilginç, burada hayatını kaybeden insanların tamamı yabancı istihbarat ajanı bu gemide ve içinde pek çok ulustan, ülkeden istihbaratçı var. Gerçekten çok ilginç. Bunun detayları var. Çin Dışişleri Bakanı ile Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı arasında bir görüşme olması bekleniyordu. Amerika tarafı bir süredir bundan bahsediyordu. Çin tarafı bu görüşmeyi reddetti. Bununla ilgili bir haber var. Ve Çin'den bahsettik. Elon Musk hep konuşuyoruz. Twitter'ın yeni sahibi. Aslında bir seneye yakın zaman oldu. Pek çok değişim de oldu Twitter'da. İşte aynı zamanda Tesla'nın da CEO'su kendisi, patronu. İşte Elon Musk Çin'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. 3 yılın ardından bu yine konuşulan konulardan biri. Bölgemizde ise Mısır ve İran arasında ilişkilerin normalleşmesinin konuşulduğu bir dönem var bir taraftan, ama Arap basınında Mısır'a İsrail'den bu normalleşmeyi durdurma yönünde telkinlerin geldiği haberleri var. Tabii bunları dünya konuşuyor. Bir taraftan da geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'de seçimler gerçekleşti. Seçimle ilgili de uluslararası, özellikle Batı basınında ilginç yorumlar vardı. Onlara yeterince aslında çokça değiniliyor. Ben özellikle öne çıkarmak istediğim bir nokta var. O da Amerika'da ve aslında Avrupa genelinde seçimlere katılım oranı. Bu gerçekten çok önemli ve vurgulamayı hak eden bir durum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde örneğin 200 ya yani 330 milyona yakın bir nüfusu var Amerika'nın ve 240 milyon seçmen var. Yani 240 milyon seçmenin normalde oy kullanması bekleniyor. İşte bu duruma rağmen Amerika'da örneğin 2020 yılında yapılan seçimlerde 165'lik bir seçimlere katılım oranı vardı. Bu da yaklaşık 155-156 milyona yakın insanın seçimlere katıldığını gösteriyor. Yani ülkenin aslında 330 milyonun yarısı seçime katılıyor bakıldığında. Bu noktada yarısı seçimlere katılıyor. Peki katılanlar içerisinde nasıl oy oranı vardı? Biden %51 ile seçimi kazanmıştı orada da. Donald Trump ise %47 civarında oy almıştı. %2 oy oranında diğer ismi çok da basında çıkmayan adaylara dağılmıştı. Yani bu noktada bakıldığında aslında Biden'ın aldığı oy örneğin rakamsal olarak bakıldığında 80 milyon. Yani bu 330 milyon Amerikan nüfusu içerisinde aslında çok düşük bir rakama tekabül ediyor bakıldığında ve bu çerçevede seçime katılım oranının neden önemli olduğunu aslında gösteriyor. Yani nüfusun 1/4'ünden daha az bir kısmının oyunu alan bir başkan şu an Amerika'yı yönetiyor. Çok benzer bir durum Avrupa'da söz konusu. Macron örneğin Fransa nüfusunu şöyle bir hatırlayalım. Fransa nüfusu içerisinde seçmen oranını düşündüğümüzde ilk turda Macron'un %20'lerde oy aldığını biz görmüştük. Peki Fransa'da örneğin seçimlere katılım oranı ne kadardı? Yaklaşık %74 civarındaydı son seçimde. Yani seçime katılım oranı çok yüksek değil ve Macron'un da ilk turda aldığı oy oranı %20. Dolayısıyla bu noktada hem katılımın yüksek olması Türkiye'de, bu aslında sadece Fransa değil, örnekleri çoğaltabiliriz. Avusturya'da, Almanya'da pek çok örnek var benzer şekilde. Bu noktada aslında Türkiye'deki demokrasi gerçekten dünyaya bu noktada seçimlere katılım anlamında, vatandaşlık bilinci anlamında ve meşruiyet anlamında da dünyaya örnek. Hem seçime katılım oranı çok yüksek, hem de seçilen lider %50'nin üzerinde oyla seçiliyor. Dolayısıyla bu oldukça önemli. Avrupa basınında tek tük veya Batı basınında çok tek tük bu noktayı vurgulayan metin görsek de bu nokta gerçekten oldukça önemli ve vurgulanmayı hak ediyor. Bunu belirtmeden geçmek istemedim. Diğer taraftan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz hafta sonunda Rusya ve Ukrayna arasında drone savaşları yaşandı. Önce Rusya tarafından bir açıklama yapıldı ve Ukrayna askeri istihbaratının karargahının vurulduğu açıklandı pazar günü. Bu açıklamanın hemen akabinde önceki gün sabah bu sefer Ukrayna tarafından bir haber geldi. Daha doğrusu yine Rusya'dan bir haber geldi ve Moskova Belediye Başkanı'nın açıklamasıyla Telegram'da 30 Mayıs sabahı Moskova'da iki drone saldırısı düzenlendiği duyuruldu. Burada aslında çok fazla sayıda drone'un kullanıldığı ama bu drone'ların şehre yaklaşırken Rusya tarafından vurulduğu söyleniyor. Ama yani 13 drone'un şehre yaklaşırken vurulduğu, vurulamayan 3 drone'un ise konut binalarına isabet ettiği söyleniyor. Hayatını kaybeden insan yok ama bu noktada ara ara Rusya ve Ukrayna arasında özellikle Rusya'nın iç bölgelerinde dönük Rusya'da saldırıların olduğunu görüyoruz veya savaşın olmadığı başka Rusya topraklarında, öyle söyleyelim. Orada da bunu görüyoruz, sıcak savaşın olmadığı topraklarda. Bu noktada özellikle Rusya-Ukrayna savaşının ne diyelim, o savaşa odun atma çabası mıdır yoksa hani başka bir takım girişimler midir, bu bilinmiyor. Ama bu savaşın daha bölgeye yayılması ve hatta sadece bölgede değil aslında dünya geneline yayılması noktasında dikkatli olmak gerekiyor. Bu şöyle söyleyelim, bu haber bütün Avrupa basında ve Batı basınında son dakika olarak yer aldı. Acaba Rusya nasıl yanıt verecek dendi. Yani dolayısıyla bu noktada her yeni bir saldırı bir sonrakini tetikliyor. Dolayısıyla bunun gideceği yeri dikkatli takip etmek gerekiyor bu açıdan. İtalya'daki teknenin batmasından bahsettim. Evet, bu gerçekten ilginçti. Normalde hatta Sky News, İngiliz Sky News'da şu şekilde yer aldı. 20'den fazla turisti taşıyan gemi alabora oldu. Tekne alabora oldu ve orada 4 kişi hayatını, 4 turist hayatını kaybetti şeklinde yer aldı. Ama çok ilginç, bu haberin detaylarına İtalya basını ve İsrail basınına baktığınızda çok ilginç notlar var bu olayla ilgili. Burada hayatını kaybeden 4, tırnak içerisinde söyleyelim, turistten ikisi İsrail vatandaşı, biri İtalyan ve bir diğeri ise Rus. İtalya'nın yaptığı açıklamada bu Lake Maggiore gölünde oluyor. Maggiore gölünde gerçekleşiyor bu kaza. Tabi tırnak içerisinde biz bunu kaza diyoruz çünkü bu şekilde verilmiş durumda. Ama gerçekten çok ilginç, dediğimiz gibi normalde 15 kişiden fazla olmaması gereken bir bot deniyor. İşte bu botta 23 kişi bulunuyormuş. Sonrasında bu bot birden alabora oluyor ve orada iki İtalyan ve bir İsrail vatandaşı hayatını kaybediyor. İtalya basını hayatını kaybeden İsrail vatandaşının da ismini paylaşmış. Ama İsrail basınında yasak olduğu için bu bilginin verilmesi paylaşılmıyor. Ve İtalyan makamları dahası burada hayatını kaybeden iki İtalyanın bilgilerini de paylaşmışlar. Ve bu kişilerin gerçekten de istihbarata bağlı çalışan insanlar olduğu ile ilgili, çalışanlar olduğu ile ilgili bilgiyi paylaşmışlar. Bunun akabinde de zaten ana akım demeyelim ama alternatif basında bu konuşuldu. İsrailli hayatını kaybeden kişinin de meğer aslında İtalya'ya bir görev amacıyla İtalya'da bulunan bir İsrail istihbarat personeli olduğu sonrasında ortaya çıktı. Peki Rus kim denildiğinde de Rus, hayatını kaybeden Rus içinde oradaki kaptanın eşi olduğu söyleniyor. Böyle bir not var. Bu gerçekten ilginç çünkü bu kişilerin sadece pazartesi günü İtalya'ya gelişleri, ardından bu olayın olmasının ardından kiraladıkları aracı dahi almaksızın kalan bütün gemideki kalan bütün herkes İsrail vatandaşı. Onlar araçlarını dahi orada bırakarak tekrar dönüyorlar İsrail'e. Bu noktada çok soru var aslında. Neden böyle bir durum yaşandı? Şimdi uluslararası basının bize verdiği burada bir geminin alabora olması şeklinde. Ama acaba gerçekten böyle mi oldu? Orada bir saldırı mı oldu? Bir istihbarat savaşı mı gerçekleşti aslında orada? Ve orada iki hayatını kaybeden İtalyan istihbaratçının başka bağlantıları mı vardı acaba? Ya dolayısıyla bu önemli ve İsrail'de de Times of Israel haber sitesinde, gazetesinde bu konuya yer verildi. Bahsettiğim detaylara ne yazık ki İtalya basını daha çok yer verdi. Orada İtalyan İsrail vatandaşlarının daha sonra özel bir uçakla tekrar İsrail'e döndükleri söyleniyor. Dolayısıyla işte uluslararası basını okumak aslında bu açıdan çapraz şekilde okumak önemli oluyor. Çünkü gösterilen ve anlatılan şeyin sadece onunla sınırlı olmadığını görüyorsunuz. Sadece 4 turistin işte bir geminin alabora olması şeklinde sonrasında hayatını kaybettiği söylenirken sonra işin detaylarına indiğinizde orada bir istihbarat savaşı görülüyor. Gerçekten önemli ve ilginç bir konuydu. Bunu söylemek lazım. Geçtiğimiz hafta Amerika Başkanı Biden Çin'le normalleşmeye dönük adımların beklendiğini ve daha doğrusu kendisinin bunu beklediğini söylemişti. Hatta geçtiğimiz hafta Şangay'da bir forum düzenlendi. İşte burada Amerika tarafı, Amerika Dışişleri, Çin Dışişleri'yle bir temas kurmak istiyor. Orada Çin Dışişleri Bakanı'yla da Li Shangfu'yla da görüşmek istiyorlar. Ama 2018'den bu yana Amerika'nın yaptırım uyguladığı Li Shangfu'nun ve Çin makamlarının cevabı reddetmek şeklinde oluyor. Dolayısıyla Amerika tarafının görüşme talebini Çin reddediyor. Zira hali hazırda yaptırım uyguladıkları bir Dışişleri Bakanlığı'na dönük bu talebin kabul edilemez olduğunu söylüyorlar. Çin demişken Çin'le ilgili bir de ilginç haber verelim. Elon Musk, Twitter'ın sahibi, yakın zamana kadar da CEO'suydu, şimdi o görevi devretti. Ama Tesla'nın ki elektrikli araçlar konusunda dünyada en önemli firmalardan bir tanesi, o şirketin CEO'su, sahibi Elon Musk, Çin'e iniş yaptı dün uçağa. 3 yılın ardından Çin'e döndü. Elon Musk'ın Çin ziyareti bir taraftan aslında ilgiyle takip ediliyor. Ve Elon Musk Çin'in ayrışmasının söz konusu olmaması gerektiği, daha doğrusu ayrışmaması gerektiği konusunda görüş beyan ediyor. Buradaki Çin'deki ziyareti sırasında da yapacağı ticari görüşmelerde de bunu vurgulayacağı söyleniyor. Tesla'nın ikinci büyük marketinin, pazarının Çin olduğu düşünüldüğünde bu ziyaret önemli. Tabii bakın, bir taraftan Amerika, bir tarafta Çin, bir tarafta bir ticaret savaşı konuşuluyor. Ama bir tarafta da öyle kilit bir isim ki, hem Amerika'nın en büyük elektrikli araç satıcısı, hem de Çin'in en büyük satıcısı. Bu noktada gerçekten çok ilginç. Elon Musk'ın Amerikan, Güney Afrikalı olması, bir taraftan Twitter CEO'su, Twitter'ın sahibi olması, Tesla'nın sahibi olması ve bir taraftan dediğimiz gibi Amerika'da çok büyük bir pazara sahipken aynı zamanda da Çin'de Amerika, Tesla'nın ikinci büyük pazarı olması gerçekten bu da bir diğer önemli konuydu. Twitter'dan bahsetmişken şöyle bir konu da var. Twitter'ın önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği ile bir çatışma içerisine girmesi söz konusu. Çünkü yalan bilginin yayılması, yani dezenformasyonla ilgili, bunun yayılması ile ilgili Avrupa Birliği'nin uygulamaya girecek bir kuralı var 25 Ağustos itibariyle. İşte bu noktada Twitter'ın bu uygulamayı kabul edip etmeyeceği bekleniyor. Eğer böyle bir şey olacak olursa, daha doğrusu olmayacak olursa, Twitter'a erişimin engellenmesinin muhtemel olduğu konuşuluyor. Bu Twitter açısından önemli bir konu. Bölgemizden girişte bahsettik. El Arabi El Cedid'de haber sitesinde önemli bir makale vardı. 29 Mayıs'ta yer aldı bu makale. Mısır ve İran arasında bir normalleşme bir süredir konuşuluyor. İşte bu normalleşme ile ilgili adımların İsrail tarafından Yediot Ahronot haber sitesinde, gazetede yer alan haberde yakından izlendiği ve Netanyahu'nun hükümetinin her ne kadar iç politikada farklı görüşe sahip olsa da dış politikada Mısır'ın İran'la yakınlaşmasının dikkatle izlendiği mesajını Mısır'a ilettiği ve bu konuda temkinli olması yönünde ifadeler kullandığı söyleniyor. Bölgemizden son bir haberle isterseniz programı sonlandıralım. Şark El Afsat'ta yer alan bir analizdi bu. Umman'ın son dönemde yürüttüğü müzakerelerle ilgili. Gerçekten bölgede Suudi Arabistan'la İran arasında diğer taraftan yürütülen normalleşme süreci. Diğer taraftan Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü ve Yemen krizinin sonlanması dilekleri diyelim bu aşamada. Ve son olarak da önemli bir iddia Washington ile Tahran arasında bu nükleer müzakerelere dönüşle ilgili mesajların karşılıklı olarak iletildiği konuşuluyor. Bu noktada işte Umman Sultanı'nın bir ziyareti var bu günlerde. Bu ziyaret Sultan Haysem bin Tarık işte o İran'a yapacağı ziyaret. Bu noktada acaba Amerika ile İran arasındaki müzakerelere Umman'ın ara bulucu olup olmadığı ile ilgili sorulara da bir noktada yanıt verecek. Önümüzdeki günlerde takip edip biz de programımıza aktaracağız.
Peki, teşekkür ederiz katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu.